Güne bakan.
Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır? Yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Sevgili dinleyicilerimiz, az önce seslendirdiğim mısralar, Diriliş şairi Ahmet Sezai Karakoç'un Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine adlı şiirine aitti. Sezai Karakoç, Büyük Doğu'nun tutkulu okuyucularındandı. Mona Rosa şiiriyle okuyucunun kalbinde taht kurdu. İslam dünyasının yeniden dirilişini amaç edindi. Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç, dün İstanbul'da yaşama veda etti. Sezai Karakoç'un dünya sürgünü 88 yaşında son buldu. Adı Diriliş Düşüncesi ve dergisiyle özdeşleşen Karakoç 88 yaşındaydı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'a hoş geldiniz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Efendim, bugün programımızın ilk bölümünde herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde sizlerle olacağız. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ayşegül Gürleyen, iş kazalarının önlenmesinde kök neden analizini bizlere anlatacak. Programımızın ikinci bölümünde yayınımıza Avrupalı Türkler köşemizde devam edeceğiz. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver bizlerle olacak. İş gücü bağlamında Türkiye-Almanya ilişkilerinin dünü ve bugünü üzerine sohbet edeceğiz. Güne Bakan başladı.
Aşklar kundaklanır, ateş düşer ya.
Hani diller susup kalır, konuşulmaz ya. Hani gönül yağmalanır, derman biter ya. İşte böyle dert içinde, dermansızım ben.
Sabahına erip yollarına gül serip de ağlasam, geçtiğim sokaklarda bir garip divane olsam. Sabahına erip yollarına gül serip de ağlasam, geçtiğim sokaklarda bir garip divane olsam.
Acı bürür ya. Hani sözler dökülürken diller kurur ya. Hani gözler çaresizce döner durur ya. İşte böyle dert içinde, dermansızım ben.
Sabahına erip yollarına gül serip de ağlasam, geçtiğim sokaklarda bir garip divane olsam. Sabahına erip yollarına gül serip de ağlasam, geçtiğim sokaklarda bir garip divane olsam.
Herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde devam ediyor. Efendim, bugün iş kazalarının önlenmesinde kök neden analizini konuşacağız. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ayşegül Gürleyen şu anda telefon attığımızda. Ayşegül Hanım, merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Rica ederim. Evet, iş kazaları maalesef sıkça yaşanıyor. Bu konuda tedbirler alınmasına rağmen yaralanmalar, hatta ölümler meydana gelebiliyor. Sizinle evet, bugün iş kazalarının önlenmesinde kök neden analizini konuşacağız. İsterseniz şuradan başlayalım öncelikle. İş kazası ne demek? Hangi olaylar iş kazasından sayılır?
Başlayalım Mustafa Bey, aynen iş kazalarından başlayalım. İş kazasının hatta uluslararası örgütlerdeki ve bizim kanunlarımızdaki tanımlardan bahsederek başlayalım size biraz daha açıklayıcı olması adına. Dünya Çalışma Örgütü'ne göre, yani ILO'ya göre, iş kazası belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış, beklenmedik bir olay olarak tanımlanır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ise iş kazası önceden planlanmamış, yine çoğu zaman yaralanmalara, makine veya teçhizatın zarara uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol açan olay şeklinde tanımlanır. Ancak 6331 sayılı Sağlık ve Güvenliği Kanunu'nda kapsam biraz daha geniş diyebiliriz. İSDG kanunumuza göre iş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle ölüme sebebiyet veren ya da vücut bütünlüğünü ruhen veya bedenen engelli hale getiren her olay iş kazası olarak değerlendirilmekte. Tabii çalışanların haklarının korunması açısından iş kazası sonrası malullük ve ölüm gibi sonuçlarda devlet eliyle verilecek olan yardımların düzenlenmesi açısından iş ve işlemleri yürüten kurum, biliyorsunuz ki Sosyal Güvenlik Kurumu, bu iş ve işlemler için de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında olduğundan, bu kanundaki tanım da bizim için büyük önem arz ediyor. Bu kanuna göre de iş kazası sigortalı iş yerinde bulunduğu sırada işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla ya da sigortalı işveren tarafından başka bir yere görevli gönderildiği sırada asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda ya da emziren kadın için emzirme sırasında, işverence sağlanan toplu taşıma sırasında meydana gelen sigortalıyı hemen ya da sonradan bedence ya da ruhça arızaya uğratan olay şeklinde tanımlanmakta. Yani aslında çalışanın iş yerinde başına gelen her kaza iş kazası sayılıyor. Biraz örneklerle de açıklayayım isterseniz.
Daha güzel olur, buyurun.
Aynen, hatta biraz bazen ikilemde bırakacak örneklerden bahsedeceğim ben biraz. Örneğin işte çalışan paydos saatinde iş yeri sınırları içerisinde futbol oynuyorken ayağını kırarsa bu bir iş kazası. Ya da atıyorum çalışan yemek saatinde yemek yerken elini keserse ya da boğazına yemek takılırsa ya da eline çatal batarsa ya da iş yeri sınırları içerisinde işle alakası olmasa bile ya yani arı sokması bile iş kazası olarak kabul edilebilir. Ya da mesela iş yerinde ücretli izin alan çalışan izin sırasında ücretli izni sırasında ziyaret amacıyla iş yerine gelirse ve bu esnada da bir kaza geçirirse bu da iş kazası. Şöyle de bir durum var. Mesela şirket denetim yapmak üzere çalışanını başka yere gönderiyor, başka bir ile gönderiyor. İş saatleri içerisinde bir lokantada yemek yerken kaza geçirirse bunu iş kazası olarak kabul ediyoruz. Ancak iş saatleri dışında eğlenirken hani kendi bireysel şahsi işlerini hallederken kaza geçirirse bu iş kazasından sayılmıyor. Biraz daha hayatın içinden belki örnek verelim. Apartman görevlisi diyelim, kas sakinlerinin gereksinimi için onların talepleri doğrultusunda bir markete giderse ve yolda kaza geçirirse bu da iş kazası.
Şu hemen aklıma geldi. Bir personel amirinden izinsiz bir şekilde iş yerinden ayrılır da özel işlerini halletmek için dışarıda başına bir kaza gelirse bu iş kazasına girer mi yoksa girmez mi?
Orada şöyle bir değerlendirme var. Atıyorum habersiz çıkması nasıl mümkün olabildi iş yerinden? Asıl soru bu. Yani aslında çıkamıyor olması lazım ya da habersiz olmaması lazım.
Evet.
İş saatleri, çalışma saatleri içerisinde olduğu için bunun ayrıca değerlendirmesi gerekir.
Şimdi şu da var. Şimdi kurumlarda, şirketlerde personel servisle evlerden alınıyor ve evlerine bırakılıyor. Diyelim ki iş yerinden alındı personel ve evine doğru götürülüyor. Şoför olmaması gereken bir yerde bu yolcuyu indirdi ve karşıdan karşıya geçerken personel trafik kazası geçirdi, yaralandı. Burada bu durum iş kazası mıdır? Sorumluluk kimdedir?
Şöyle, orada yine farklı durumlar da devreye girebilir. Şöyle bahsedeyim ben size. Eğer işveren sağlıyorsa bu servisi ve serviste yaşanan bir kaza varsa bu bir iş kazası. Ama servis işvereni bıraktıktan sonra mesela atıyorum iş yerinin içine girmedi servis ama yoldan geçecek. O aradaki iş kazası olarak kabul edilmiyor. İş yeri sınırına girmediği için. Ama serviste yaşanırsa iş kazası olarak kabul edebiliriz.
Konunun ayrıntılarına hakim olmak gerekiyor bu
hususta.
Aynen
öyle. Aynen öyle.
Şimdi malumunuz dünya koronavirüs pandemisiyle mücadele ediyor. İşte toplu alanlarda biz yan yanayız ve kimin virüste olduğunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla bir başkasından virüs de kapabilip hastalanabiliriz. Hatta Allah korusun ölümlere de sebep olabiliyor. Diyelim ki bir personel virüslü olduğunu bile bile kuruma geldi, şirkete girdi ve bu virüsü bir arkadaşına bulaştırdı. O da bundan dolayı hayatını kaybetti. Burada nasıl bir yaptırım söz konusu olabilir?
Burası biraz meslek hastalıklarına da giriyor açıkçası.
Evet.
İş kazası olarak değerlendirmiyoruz. Ancak burada bir kere hani yeterli önlem alınmadığı ortaya çıkıyor. Demek ki iş yerine
tabii bir sorumsuzluk var
girebiliyor.
Öncelikle.
Bir hem iş yerinin sorumsuzluğu var hem çalışanın da bir sorumsuzluğu söz
evet.
konusu. Ancak kanunumuz gereği 6331 gereği gerekli önlemleri almak işverenin sorumluluğunda. Dolayısıyla bulaştırmaması için gereken tüm önlemlerin alınması gerektiği değerlendirilir.
Evet. Şimdi kaza araştırmasının gelişim sürecinden biraz bahsedelim isterseniz.
Olur, bahsedelim Mustafa Bey. Şimdi kaza araştırmaları çeşitli kaza teorilerine dayanmaktadır. Bu konu çok teknik bir konu. Yani ancak kaza teorilerini tanımak kazaları daha detaylı araştırma açısından büyük önem arz ediyor. Ben biraz isterseniz ortaya atılış sırasıyla kısaca kaza teorilerini açıklamaya çalışayım. Kazalarda ilk yaklaşım kadercilik olmuştur. Yani burada temel anlayış kazadır olur şeklinde. Bunun ardından kazaların tek bir sebebe bağlandığı tek faktör anlayışı geliyor. Bu anlayış bu tek sebep çözüldüğünde kazanın olmayacağı kanısı uyandırıyor. Ancak elbette ki bu kadar basit değil. Sonradan insan faktör teorisinin ortaya çıkmasıyla hata, ihmal, ihlal, yönetimsel ya da tasarımsal faktörlerin de aslında kazada rol oynadığı dikkate alınmaya başlanıyor. Ardından kaza teorisi ortaya atılıyor. Bu teori insan faktörüne ek olarak ergonomik yetersizlikler ve sistem hatalarını da göz önüne almaya başlıyor.
Hı hı.
Ardından sistem teorisi geliştiriliyor. Burada işte çevre insan makine etkileşimi de artık olaylara dahil ediliyor ve kazalara daha geniş bir çerçeveden yaklaşılmaya başlanıyor. Bu teoriyi kombinasyon teorisi takip etmiştir. Yani üstüne kombinasyon, yani adı üstünde tek teorinin aslında başlı başına yeterli olmadığını ortaya koyuyor. Böylece birden fazla faktörün etmen olduğunu açıklayan çok faktör teorisi oluşturulmuştur. Son dönem teorilerinden birisi de yaygın olarak bilinen domino teorisidir. Domino teorisinde bir sorun bir diğerini tetikleyerek zincirleme olayların gelişmesi şeklinde devam ediyor. Bu teoride olaylar 5 domino taşının arka arkaya sıralanarak birbirini düşürmesine benzetilerek açıklanmıştır. Her kaza 5 tane temel nedenin arka arkaya dizilmesi sonucu meydana geliyor. Bu silsileye de zaten kaza zinciri deniyor. Şartlardan biri gerçekleşmedikçe, yani domino taşlarından biri diğerini düşürmediğinde bir sonraki olay gerçekleşmiyor. Yani bu dizi tamamlanmadıkça da aslında kaza meydana gelmiyor. Ancak bu 5 temel neden birbirini tetiklediğinde, yani arka arkaya bu domino taşları düştüğünde kaza gerçekleşiyor. Yine evet. Bir diğer son dönemde geliştirilen teorilerden bahsedeceğiz. İsviçre peynir modeli. Bu da her güvenlik unsurunun bir açığı olduğu prensibine dayanıyor. Sistematik bir şekilde farklı korunma mekanizmaları vasıtasıyla sorunların aslında önlenebileceğini çok güzel tanımlayan bir teori. Kazalardaki örgütsellik, yani birden fazla durumun aynı anda meydana gelmesi İsviçre peynirindeki deliklere benzetiliyor. Güvensiz durum ve davranışların bir araya gelip aynı anda gerçekleşerek kazaya sebep olduğunu açıklayan bir teori. Kısaca teorileri de böyle özetleyebiliriz sanırım.
Evet. Ayşegül Hanım, şimdi iş yerinde işverenin ve işçinin dikkat etmesi gereken hususlar var. Şimdi iş yerinde güvensiz durumlar ve davranışlar var. Dilerseniz biraz da bunlardan bahsedelim. Güvensiz durumlar ve davranışlar nelerdir?
Bahsedelim Mustafa Bey. Güvensiz durumları 4 temel başlık altında ele alabiliriz. Bunlardan ilki, yani fiziki yetersizlikler, ekipman ve malzemedeki yetersizlikler gibi yetersiz şartlar olabilir. Aydınlatma, havalandırma ya da işte mekandaki, çalışma ortamındaki yetersizlikler yetersiz ortam olarak değerlendirilebilir. Yetersiz uygulama, örneğin iletişim, bakım, kayıt, bilgi ve kurallarda bir eksiklik söz konusuysa bu yetersiz uygulama olarak değerlendiriliyor. Yönetimsel eksiklikleri de yetersiz organizasyon olarak ifade edebiliriz.
O halde bu konuyla ilgili sizden birkaç örnek alalım.
Olur, verelim. Bir ekipmanın mesela döner aksamında etrafında koruyucu muhafaza bulunmaması yetersiz şartlara örnek olarak verilebilir. Ya da bir makinenin acil durum sisteminin çalışmaması. Zeminde kaygan döküntü bulunması, yağ ya da su, yani basıp düşmeye, kaymaya sebebiyet verecek ya da çalışma ortamında takılmaya sebebiyet verecek malzemeler bulunması ya da ortam aydınlatmasının yetersiz olmasını güvensiz durumlara örnek olarak verebiliriz.
Hı hı. Evet.
Güvensiz davranışlardan da bahsedelim isterseniz.
Tabii, buyurun.
Bunu da temel olarak hata, ihmal ve ihlal olarak sınıflandırıyoruz. Burada hata kişinin farkında olmadan gerçekleştirdiği davranışları ifade ediyor. İhlalde ise kişi bu davranışı bilinçli bir şekilde seçiyor. Yani anlık hatalar anlık dikkat kaybı ve hafıza temelli olabilir. Kimi zaman bir kuralı bilmemek ya da kuralın güncelliğini yitirmesi ya da bilinen kuralın çalışma ortamına uymaması gibi kural ve bilgi kaynaklı hatalar söz konusu olabiliyor. İhlaller ise üretim ya da zaman baskısı kaynaklı rutin olarak gerçekleşebiliyor. Olağanüstü durumlarda başvurulan istisnai ihlaller ya da sabotaj amaçlı ihlaller de bu ihlallere örnek olarak verilebilir.
Hakikaten bu konu iş yerinde çok dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi. Çünkü çok riskli işlerde çalışan personel var. Örneğin bir tezgahta kesim yapıyor. O esnada dikkatini kaybedip işte parmaklarını, Allah korusun, kolunu kesebiliyor.
Evet.
Ve geri dönülmesi mümkün olmayan kazalar meydana geliyor. İşte inşaatta çalışıyor, yüksekten düşme riski var. Ya da elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetme riski var. Bunlar çok önemli ve dikkat edilmesi gereken hususlar. Şimdi kök neden analizi nedir? İsterseniz biraz da buraya değinelim ve bu kök neden analizi ne amaçla kullanılıyor?
Bahsedelim. Yani zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi çok faktörün bir arada olduğu, işte doğrudan anlaşılması güç ve çok katmanlı olaylarla karşı karşıya olmamız aslında bizi kök neden analizine götürüyor. Bazı problemlerin, hatta genellikle çoğu problemlerin birden fazla nedeni var. Bu hayatımızda da bu şekilde ilerliyor. Bir problemin en üst düzey nedenine biz kök neden diyoruz. Kök neden problem ya da problemlere neden olan, tüm neden sonuç zincirini harekete geçiren en alttaki kötülük olarak tanımlanabilir. Yalnızca semptomları ortadan kaldırdığımızda durum daha da kötü olabilir. Bu durumda problem hala orada olacak, ancak biz artık göremeyeceğiz ya da izleyemeyeceğiz. Kolayca tanınacak bir belirtisi de olmayacak. Birinci veya daha yüksek düzeydeki nedenleri ortadan kaldırdığımızda ise problem geçici olarak hafifletilebilir. Ancak kök neden hep orada. Yani bir şekilde kendisini başka bir problem biçiminde göstermenin yolunu bulacaktır. Kök nedeni ortadan kaldırdığımızda ise problemin tekrar etmesini engellemek için semptomları izlemeliyiz. Bu nedenle kök neden analizinin öncelikli amacı aslında kazanın kök sebebini ortaya çıkarılması. Kazalara sebep olan nedenlerin gerçek çözümlerine ulaşmak, varoluş nedenlerini öğrenmeyi sağlamak olarak özetleyebiliriz aslında kök sebep analizinin amacını. Buna ek olarak kazanın nasıl olduğunu tespit edilerek işte tekrarını önleyici tedbirlerin geliştirilmesi, çalışma ortamında güvenlik kuralları ne düzeyde uygulanıyor, bunların belirlenebilmesi, yaşanan kazanın verdiği zararın tespiti ya da iş yerinde bir kaza veri tabanı oluşturulması kök neden analizinin aslında temel amaçları olarak sıralanabilir. Kazalara nelerin sebep olduğunu analiz etmeden iyileştirmeler planlamak ve gerçekleştirmek çalışanların ya da zamanın yanlış ve sorumsuzca kullanılmasıyla sonuçlanabiliyor genellikle. Oluşacak zaman kaybını önlemek, sorunların doğru anlaşılmasını sağlamak, çalışanların kurumu daha çok sahiplenmesini sağlayacaktır. Kök neden analizi sonucu çalışanların bilgi seviyesinin, farkındalıkların ve davranış biçimlerinin değişmesiyle iş yeri yani hedeflerinin de olumlu yönde değişmesini sağlamak, istemediğimiz bir şey tabii ki ama tedavi ve tazminat maliyetlerini azaltmak, kurumsal öğrenmeye katkıda bulunmak olarak da değerlendirebiliriz. Tabii bu analizin amacı, yani bu çalışmayı, iş yerinde yapılan bu çalışmanın amacı mesuliyet paylaştırmak ya da kişileri temize çıkarmak, kusur belirlemek olmamalı diyebiliriz.
Evet, şimdi biz kök nedeni anladık. Şimdi kök neden analizi nasıl yapılıyor, sizden dinleyelim.
Tamam, bunu biraz kısaca anlatmaya çalışayım ben. Sorunun köküne inebilmek için neden sorusuna cevap aranması şeklinde ilerliyor kök neden analizi aslında. Tek bir problemin oluşması için birden çok etmenin olmasının olası olduğunu zaten belirtmiştik. Bu durumda sorunun kaynağı olabilecek nedenler sıralanmalı. Nedenler belirlendikten sonra varsa her bir alt nedenin alt kırılımları, kısımları ya da dalları adlandırılmalı. Soruna dayalı veriler ve bilgiler toparlanmalı. Tüm alt nedenler de sıralandıktan sonra beyin fırtınası yoluyla bu analiz gerçekleştirebilir. Anlamsız kalan nedenler ve fikirler elimine edilerek sorunun kaynağı olan neden ya da nedenlere ulaşılabilir. Kök sebepleri bulmak işte yaklaşık ve yakın faktörlerin ötesine geçen bir şey aslında. Olayın daha derin bir değerlendirmesi gibi düşünebiliriz. Örneğin çalışan dikkatsizdi veya çalışan güvenlik prosedürlerini uygulamadı gibi bir sonuca ulaştıysak bu aslında olayın kök sebebine girmemektir. Etrafından dolaşmaktır. Araştırma sürecinde bu eksik ve yanıltıcı sonuçlardan kaçınmak için kök sebep analizini yapan kişi neden sorularını sormaya devam etmeli. Çalışan neden güvenlik prosedürlerini uygulamadı? Cevap eğer çalışan görevini tamamlamak için acele ediyordu ve güvenlik prosedürleri işi yavaşlattı ise tekrar bir çalışan neden acele ediyordu şeklinde daha fazla ve daha derin neden sorusu sayesinde kazaya sebep olan faktörler ne kadar fazla keşfedilirse aslında araştırmacı kök sebeplere o kadar yaklaşır. bir prosedür veya güvenlik kuralı izlenmediyse, prosedür veya kurala neden uyulmadı? Üretim baskıları bir rol oynadı mı? Eğer öyleyse üretim baskılarının güvenliği tehlikeye atmasına neden izin verildi? Prosedür güncelliğini yitirmiş miydi? Veya güvenlik eğitimi yetersiz miydi? Öyleyse sorun neden daha önce tespit edilmedi? Ya da tespit edildiyse neden ele alınmamıştı gibi anlamlı bir neden sorularının sorularak gerçekleştirilmesi. Kök neden analizi aslında.
Şimdi Ayşegül Hanım, süremizin de sonuna geldik. Sizden kısaca İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü iş kazalarının önlenmesinde kök neden analiziyle ilgili ne tür çalışmalar yapıyor? Bunu anlatmanızı rica edeceğim.
Biraz hızlıca o zaman kaza
işlerinden
bahsedeyim. genel olarak tüm sektörlerde benzer kazaların olduğu görülüyor. İLO tarafından da yayınlanan verilere göre her yıl işle ilgili kaza ve hastalıklar sonucunda yaklaşık 3 milyon kişinin hayatını kaybettiği ve 340 milyondan fazla da iş kazası meydana geldiği tahmin ediliyor. Ülkemizde de 2019 yılında yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre yaklaşık 400 bin üzerinde iş kazasının 1149 çalışanın da hayatını kaybettiğini görebiliyoruz. Oysa bu ölümlerin birçoğu basit tedbirlerle aslında kolaylıkla önlenebilirdi. Bu kazaların önlenmesi için de yayın boyunca da bahsettiğimiz gibi kök nedenlerin belirlenmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve ders çıkarılması gerekiyor. Ve bu derslerden de gerekli önleyici tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirildi. Genel müdürlüğümüzde hali hazırda yürütülen iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi yönelik çalışmaların haricinde iş kazalarını kök sebep analiziyle inceleyecek bir araştırma merkezi kurulması zaruriyeti doğdu. Ve 2021-2023 yeni ekonomi programı kapsamında da iş kazaları araştırma merkezinin kurulum çalışmaları projelendirildi. Bu bahsi geçen merkezde, yani kök sebep analiziyle iş kazalarını inceleyecek merkezde, iş yerlerinde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden kazaların araştırılarak, kök nedenlerinin ortaya konularak iş kazalarını tetikleyen faktörlerin ortadan kaldırılması ve benzer başka iş kazalarının tekerrürünün önlenmesi hedeflenmiştir. Bir diğer öncelikli hedefi ise bu merkezin yerli ve milli bir kaza araştırma metodu oluşturmak aslında. Oluşturulan bu kaza araştırma metodunun da standartlaştırılarak tüm İSG profesyonellerinin kullanıma sunulması planlanmakta. Merkezin yasal ve teknik altyapısı oluşuna kadar şu anda genel müdürlüğümüze bağlı İSKÜN bünyesinde çalışmalara başlanmıştır. İş kazaları önleme ve araştırma bölümü kurulmuştur. Bu bölüm ilk olarak 20 Nisan 2021 tarihinde bir birinci uluslararası iş kazaları araştırma merkezi toplantısı gerçekleştirmiştir. Geniş katılımlı bir toplantı, bakanlığımızın rehberlik ve teftiş başkanlığı ve SGK'dan müfettişlerimiz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi bakanlıkların ilgili uzmanlarıyla çeşitli alt toplantılar gerçekleştirilmiştir. Yine özel sektörü temsilen çeşitli kurumlarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bunun haricinde İngiltere Sağlık Güvenlik Dairesi, Amerika Sağlığı İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi, Kimyasal Güvenlik Kurumu ve Tehlike Araştırma Kurulu ile de işbirlikleri gerçekleştirilmiştir. Bu kurumlarca yayınlanan kaza araştırma rapor ve kılavuzlarının Türkçeleştirilmesi, eğitim ve araştırma konularında yapılabilecek işbirlikleri hususunda çalışmalar yürütülmektedir. Bu işbirliklerin neticesinde de ülkemizdeki mevcut durum ve kurumlar ile yapılacak faaliyetler ile ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlanacaktır. İKAM'ın kurum yapısı, mevzuatsal altyapısı, bu arada İş Kazaları Araştırma Kurumu'nun ismi İKAM olarak belirledik ama mevzuatsal altyapısı, paydaşlarla ilişkilerinin sınırları ve atılması gereken adımlar belirlenecek. Aralık ayının ikinci haftasında da yine tüm paydaşlarla bir yol haritası belirlemek amacıyla büyük bir çalıştay gerçekleştirilecek. Bu çalıştayda alınacak kararların da yön vermesiyle önümüzdeki iki yıl içerisinde, yani 2023 yılının sonuna doğru bu merkezin kurulumunun tamamlanması planlanmaktadır Mustafa Bey.
Peki. Sayın Gürleyen, iş kazalarının önlenmesinde çok önemli bilgiler aktardınız. Tüm işçi ve işverenlerimize kazasız günler diliyor. Sizlere de çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler.
Teşekkür ederim Mustafa Bey. Çok sağ olun.
Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Görüşmek dileğiyle.
Sevgili dinleyicilerimiz, herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ayşegül Gürleyen bizlerle birlikteydi. İş kazalarının önlenmesinde kök neden analizini konuştuk. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
de beni. Unutursun, unutursun demiştim. Kalbimdeki bu derdi uyutursun, uyutursun demiştim. Ne ben seni unutabildim, ne bu gönlümü avutabildim, ne bu derdimi uyutabildim. Unutamam canım, unutamam seni, unutamam gülüm, unutamam. Unutamam canım, unutamam seni, unutamam gülüm, unutamam. Unutamam canım, unutamam seni, unutamam gülüm, unutamam. Unutamam canım, unutamam seni, unutamam gülüm, unutamam. Aşkını çekerim, geleceksin, geleceksin diyerek. Belki gözyaşımı sileceksin, sileceksin diyerek. Ne ben seni unutabildim, ne bu gönlümü avutabildim, ne bu derdimi uyutabildim. Unutamam canım, unutamam seni, unutamam gülüm, unutamam. Unutamam canım, unutamam seni, unutamam gülüm, unutamam. Unutamam canım, unutamam seni, unutamam gülüm, unutamam. Unutamam canım, unutamam seni, unutamam gülüm, unutamam.
Avrupalı Türkler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Avrupalı Türkler köşemizle devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver var. Can Hocam merhaba, hoş geldiniz Güne Bakan'a.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta sizinle iş gücü bağlamında Türkiye-Almanya ilişkilerinin dününü, bugününü konuşacağız. Hocam, dile kolay, Türkiye'den Almanya'ya iş gücü göçünün üzerinden tam 60 yıl geçti. İlk kuşak evet. İşçilerin çocukları, torunları, bilim insanı, parlamenter, akademisyen, avukat, gazeteci ve iş insanı oldular. Nereden nereye değil mi?
Çok aslında yani bir anlamda göz yaşartıcı bir gelişme izliyoruz yıllardan beri. İlk yıllarda biliyorsunuz vatandaşlarımız gittiği zaman şimdi bugünlerde de biraz kullanıyorlar falan, gurbetçi falan gibi böyle yakıştırmalar vardı. Fakat zaman içerisinde yerleşik düzene geçtikten sonra vatandaşlarımızın iç içinde yaşadıkları toplumda ve diğer ülkelerde olduğu gibi, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, o ülkelere çok kolaylıkla intibak ettikleri ve yani toplum içerisinde farklı işlevler üstlendikleri, üstelik de bu üstlendikleri işlevlerde son derece başarılı olduklarını görüyoruz. Bu her zaman herkes tarafından kabul edilen bir gerçek değil maalesef. Hatta biraz da böyle göz ardı edilen bilinçli bir şekilde. Fakat bu bir gerçek. Yani bu gerçeği artık herkesin kabul etmesini beklemek hakkımızdır diye düşünüyorum 60 yıldır. Ve bu olgu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 62 yılını neredeyse kapsar duruma geldi. Yani 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihini düşünecek olursanız 100 yılın 62 yılını bu göç olgusuyla yaşamış olacağız. Henüz daha 62'yi doldurmadık tabii de. Yani bu enteresan bir şeydir. Bizim için bizim yakın tarihimizin önemli olgularından biridir. Ve ülkenin dışında 3,5 milyon sadece Almanya'da ve diğer ülkelerde 6-7 milyonu olan bir Türk kitlesinin yaşaması bu aslında başlı başına üzerinde tabii çok çalışmalar, araştırmalar falan yapılıyor ama yapıldı veyahut da geçmişte de çok yapıldı. Fakat henüz tam olarak tarihinin de yazıldığını söylemek mümkün değil. Biraz belki tarih yeni tarih olarak değerlendirilecek. Ama bu önemli oldu. Gerçekten hem ülkeler arasındaki münasebetleri hem vatandaşlarımızın kendileri açısından yaşadıkları sıkıntılar veyahut da sevinçler ve o toplumların bütün bu olanları, bitenleri özümsemeleri açısından son derece önemlidir. Yani ciddi bir olgudur ve bence aslında dünyada uluslararası ilişkileri incelerken mutlaka bu göç olgusunun da katkılarını biraz daha fazla dikkate almak zorundayız diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten toplumların arasındaki ilişkileri çok ciddi biçimde etkileyen bir olgu. Yani bu hangi neresinden bakarsanız bakın her boyutuyla, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal boyutlarıyla toplumların biçimlenmesine katkıda bulunmuş bir olgu. O bakımdan yani işte böyle hani işte Almanya'daki işçilerimiz, gurbetçilerimiz falan filan gibi söylemlerle aslında tam olarak tarif etmediğimizi tekrarlamak isterim, altını çizmek isterim. Onlara karşı en azından bizim de bir şükran borcumuz var yani, onu da kabul etmek lazım. Ülkemizin kalkınmasına da katkıda bulundular yani, onu unutmak mümkün müdür? Yani hele böyle işte 70 sente muhtaç olduğumuz yıllarda işçi dövizlerinin gelmesi ne kadar önemliydi, düşünebiliyor musunuz yani?
Evet.
Şimdiki yıllardan biraz daha farklıydı geçmişte bundan 30-40 sene evvel. Dolayısıyla onların o katkılarını da yatsımak mümkün değil. Ve tabii hep böyle işte 60 sene geçmiş üzerinden onları işte ebediyete intikal etmiş olanları rahmetle anıyoruz. Hayatını maalesef bir takım saldırılarla kaybetmiş olanları da rahmetle anıyoruz ve insanlarımızın mümkün olduğu kadar huzur içinde, güven içerisinde ve içinde yaşadıkları topluma bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mümkün olduğu kadar en iyi katkıları sunacakları şekilde hayatlarını sürdürmelerini temenni ediyoruz. Bu önemli. Fakat işin bugün konuşacağımız diğer boyutu iki ülke arasındaki. Yani şimdi madem Almanya ile Türkiye, Almanya iş gücü göçün konuşuyoruz. Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler çok ciddi biçimde etkilemiş bir olgudur yani bu iş gücü göçü. Başlangıçta bu kadar büyük boyutlarda etkili olacağı konusunda pek bir öngörü yok esas itibariyle ve o öngörünün olmaması da normal yani, çünkü beklenmedik bir şey. İlk başta böyle işte bir yılına yapılan bir iş gücü sözleşmesi var ve bu iş gücü sözleşmesinin yani bugünlere kadar geliştik de sözleşme şimdi artık yok tabii, yerinde yerler esiyor. Sözleşme çok kısa sürdü. Daha sonra işte açılan kapıdan giren milyonlar o ülkede işte yerleşik hale geldiler. Ve çok ilginçtir. Çok sayıda vatandaşımız da dönmüştür Türkiye'ye. Dolayısıyla bu sürece katılıp sonra dönenlerle birlikte zannediyorum bir 10-15 milyondan falan söz ediyoruz. Ve aynı zamanda bunların Türkiye'deki yakınlarıyla olan ilişkileri var tabii. Yani en azından onlara maddi destek sağladılar ve ciddi sayıda bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu iş gücü göçünden şu veya bu şekilde yararlanmış oldu. Yani maddi anlamda da yararlanmış oldu. Dolayısıyla şimdi bütün bunları bir kenara bırakıp iki ülke arasındaki münasebetlerin biraz daha farklı bir gözle görülmesi gerektiğini de söylemek istiyorum. Ne yazık ki son yıllarda Almanya ile Türkiye arasında belli gerginlikler yaşanıyor. Halbuki bu gerginliklerin aslında Almanya'da yaşayan 3,5 milyon Türk vatandaşının varlığı, sadece varlığı nedeniyle bile olmaması gerektiğini düşünmek istiyor insan yani. Çünkü neticede hani böyle çok kullanılan deyimiyle bir köprü vazifesi de görüyorlar onlar diyelim hani iki ülke arasında. Fakat maalesef özellikle Almanya'daki işte o popülist söylem, ondan sonra bir gereksiz bir entegrasyon tartışması çok manasız. Özellikle 2005'ten sonra Angela Merkel'le başlatılan, onun şansölyeliği sırasında başlatılan, onun ötesinde bir de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uygun olmadığı şeklindeki söylemin son derece yaygın bir şekilde kullanılması, siyasi ağızlar tarafından kullanılması maalesef iş gücü göçünün getirdiği bir takım olumlu ya da getirmesini beklediğimiz bir takım olumlu sonuçları ortadan kaldırdı sanki. Halbuki bizim vatandaşlarımızın orada o toplumda Alman komşularıyla, Alman toplumu içerisinde barışçı ve işte ne bileyim huzurlu bir şekilde yaşaması hem iki ülke siyasetlerini hem de iki ülkenin diğer alanlardaki münasebetlerini son derece olumlu etkilerdi diye düşünüyorum. Yani hem bu özellikle böyle sınır ötesi sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel alanlarda yepyeni işbirliklerinin de doğması beklenirdi. Bunlar olmamış değildir, olmaktadır da. Fakat şimdikinden çok daha farklı seviyelerde olması herhalde yani en azından bunu beklemeye hakkımız vardı diye düşünüyorum. Ama maalesef belli siyasal duruşlar ve o ülkede meydana gelen değişiklikler, işte siyasal değişiklikler, politika değişiklikleri. Yani maalesef beklediğimizden farklı sonuçların ortaya çıkmasına yol açtı. Halbuki yani böyle bir öteki yaratma, bir dışlama, bir sürekli eleştirel bir gözle tepeden bakma şeklinde bir kibirli tavır sergilenmemiş olsaydı yani bu söylediğim sınır ötesi alanlarda çok daha farklı neticeler alabilirdik. Çok daha farklı işbirlikleri sağlanabilirdi. Ve birbiriyle komşu olmayan, yani sınır komşusu olmayan iki ülkenin aslında bir birliktelik modeli oluşabilirdi. Bir karşılıklı bağımlılık modeli ortaya çıkabilirdi. Bu şey manasında, yani siyasal manada söylemiyorum, işbirlikleri bakımından söylüyorum ve dolayısıyla çok daha değişik bir manzara ile karşılaşabilirdik ama bu nedenle biraz tabii yani geçmişe eleştirel gözle bakmak lazım. Ha bu ne demektir yalnız Mustafa Bey, onu da söylemek istiyorum. Yani tren kaçmış gitmiş değildir. Değişen siyasal yaklaşımlarla değişen siyasal ne bileyim davranış biçimleriyle yeniden bu özlediğimiz ancak bir türlü hayatı tam olarak geçirilemeyen durumu yani yaşatabilirsiniz, ortaya çıkarabilirsiniz, bu mümkündür.
Evet.
Yani ya devletlerin birbirlerini belli konularda daha fazla muhatap kabul etmeleri ve eşit muhatap olarak kabul etmeleri. Almanların çok kullandığı bir deyim var. Onun için bizim Türkçe'de de kullanıyoruz. Birbirine eşit gözlerle, eşit seviyelerden bakma meselesi. Yani biri diğerine biraz yukarıdan baktığı zaman işte o ilişkiden pek de bir hayır çıkmıyor sonunda biliyorsunuz. Ondan sonra yani eşit partnerler, eşit ortaklar olarak birbirlerini görmeleri. Bunun için de işte o bizim vatandaşlarımızın sadece varlığı bile yeterlidir diye düşünüyorum orada. Bu çok önemli bir şey yani ve üstelik de ne kadar yani şimdi bizim işte işimizden çıkmış gitmiş, orada doğmuş büyümüş milyonlarca insanımız var. O insanların içinde yaşadıkları Alman toplumunda huzurlu, rahat ve güvenli bir şekilde yaşamalar aynı zamanda Alman demokrasisi ve Alman toplumun huzuru içinde son derece gereklidir.
Evet.
Şimdi bütün bunları bırakıp bir kenar, bir sürü lüzumsuz böyle emosyonel, duygusal bir takım işte ne bileyim yanlış inanışların, davranışların peşine takılıp giderseniz o zaman tabii farklı bir şeyle karşı karşıya kalırsınız.
Sayın hocam, süremizin de sonuna geliyoruz. Buyurun. Birkaç cümle daha alalım ama bu noktada şunu da hatırlatmak isterim.
Buyurun.
Geçmişten günümüzde Avrupa'da çok sayıda Türklere yönelik ırkçı terör saldırıları düzenlendi. Son zamanlarda biliyorsunuz işte evet. İslamofobi, yabancı düşmanlığı, Türk düşmanlığı had safhaya ulaştı.
Evet.
Bu noktada belki de Türk-Alman ilişkilerini bitirmek amaçlandı. Ama o terör saldırılarını düzenleyenler bir şekilde amaçlarına ulaşamadılar. Burada Türk vatandaşlarının da tavrını koruması, provokasyonlara gelmemesi de bir hayli önemli değil mi?
Çok önemli. Zaten bakınız yani bizim vatandaşlarımıza işte yok uyum sağlayamadılar, yok işte entegre olamadılar falan filan bir takım ön yargılarla yaklaştığınız vakit bunlar zaten hiçbiri doğru değil. Üstelik de bunun üzerine inşa edilen bir takım algıları kullanıp onları bir de böyle birilerinin provokasyonlarına alet etmeye başladığınız vakit zaten çıkmaz sokağa girmiş oluyorsunuz ve çıkmaz sokağa girdikleri de anlaşılıyor yani. Neticede o beklentilerin hiçbiri kendileri açısından yerine gelmedi. Yani işte şehit ettikleri, katlettikleri vatandaşlarımız görüp de Almanya'daki Türkler evlerini, barklarını terk edip Türkiye'ye falan da gelmediler zaten. Böyle bir şey söz konusu değil. Ve Türk-Alman ilişkileri de işte devam ediyor tabii ama işte arzu edilen, gönlün arzu ettiği böyle bir madem ilişki var aramızda, böyle bir bağlantı var aramızda çok daha yakın ilişkilerin olması beklenmelidir, yapılmalıdır. Ve lüzumsuz böyle bir takım duygusal ve siyasete alet edilen duygusallıklarla bir noktaya varılamayacağı da artık kabul edilmelidir diye düşünüyorum.
Peki, kıymetli
Türkiye
hocam.
Önemli bir ülkedir. Lalettayn
evet.
Ülke değildir Türkiye.
Evet.
Türkiye'nin dostluğu daima herkese fayda getirmiştir. Bu açıdan da Alman dostlarımızın bunu çok iyi bildiklerini zannediyorum. En azından bilmek istiyorum.
Evet, kıymetli hocam, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya inşallah
evet.
Başka bir konuyla görüşmek dileğiyle.
Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Avrupalı Türkler köşemizde İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver bizlerle birlikteydi. Bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve bendeniz Mustafa Çamlıca sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.